Ayrım 13. Sayfa 109. Yolcuların yanlış anladıkları için paniğe kapıldıklarını çok geçmeden anladım. Geminin hızı yavaşlamamıştı. Sancağa doğru dümen kırıldı. Epey yakınımızda hasatçıların yaktıkları ateşi görebiliyordum. Gece aydınlıktı. Ay tepemizde pırıl pırıldı. Yolcular güvertede daha da telaşlı koşuşmaya başladılar. Birinci mevki yolcuları da kameralarından çıkmıştı. Biri kaldırıp kendini güverteden attı. Onu iki kişi daha izledi. İki köylüyle bir keşiş güverteye tutturulmuş bir kanepeyi odunlarla yüklenerek sökmeye çalışıyorlardı. Birkaç yolcuysa geminin arkasındaki içi tavuk dolu büyük bir kafesi suya attılar. Güvertenin arkasında kaptan köprüsüne giden merdivenlerin yanında bir köylü diz çökmüş, gelip geçen yolcuları başıyla selamlarken kurt gibi uluyordu. ''Ey gerçekten iman edenler, ben bir günahkarım.'' Üstünde yalnızca pantolon bulunan şişman bir beyefendi bağrına yumruklar atarak dövünüyor, bas bas bağırıyordu. ''Can kurtaran sandallarını indirsenize domuzlar!'' Tayfalar koşuyor, yolcuların beline sarılıyor, kafalarına yumruklar atıyor, onları güverteye seriyordu. Sumuri pijamasının üstüne paltosunu geçirmiş, ortalıkta hantal hantal yürüyor, gür sesiyle herkesi yatıştırmaya çalışıyordu. ''Kendinizden utanmalısınız. Çıldırdınız mı yahu? Gemi sapasağlam duruyor işte. Battığı filan yok. İşte kara da orada. Gemiden atlayan o salakları da hasatçılar kurtardı. Şu iki sandaldalar. Görmüyor musunuz?'' Üçüncü mevki yolcularına ise kafa göz demeden sille tokat girişti. Onlar da tek laf etmeden çuval gibi yere serildi. Panik son bulmadan mantolu bir kadın onu alaşağı edip gözünü oymak istercesine elindeki çorba kaşığını Sumuri'nin burnuna doğru sallamaya başladı. ''Sen kim oluyorsun da?'' diye bağırıyordu. Islanmış bir adamsa bıyıklarını yalayarak kadını arkasından tutmaya çalışırken sinirli sinirli söyleniyordu. ''Bırak şu budalayı!'' Sumuri omuzlarını sikti, gözlerini şaşkın şaşkın kırpıştırarak bana sordu. ''Bu kadına da ne oluyor şimdi ha? Benimle ne alıp veremediği var? Onu daha önce hiç görmedim bile.'' Ufak tefek bir köylü kanayan burnunu silerken sızlanıyordu. ''Siz de kendinize insan mı diyorsunuz? Hayduttan farkınız yok.'' Yaz boyunca yolcuların böyle iki sefer paniğe kapıldıklarını gördüm. Her seferinde de gerçek bir tehlike yoktu. Ama tehlike olasılığı onları korkutmaya yetiyordu. Yine bir gün yolcular iki hırsız yakaladı. Hırsızlardan biri hacı giysilerine bürünmüştü. Yolcular tayfaların görmez tarafından ikisini de bir saat boyunca evire çevire dövdüler. Tayfalar gelip de hırsızları ellerinden kurtarınca yolcular bu kez onlara verip veriştirmeye başladılar. ''Bilmez miyiz? Hırsız hırsızı kollar elbet. Siz kendiniz de hırsızsınız. Tabii onlardan yana çıkarsınız.'' İki hırsızı da bayıltıncaya kadar dövmüşlerdi. İlk iskelede polise teslim edildiklerinde adamlar ayakta zor duruyorlardı. ''Beni alt üst eden buna benzer bir sürü olaya tanık olur. İnsanların gerçekten iyi mi, kötü mü, yasalara saygılı mı yoksa baş belası mı olduklarını bir türlü anlayamazdım. Bunun nedenini aşçı ya da sorardım ama o yüzünü örten sigara dumanları arkasından sıkkın bir tavırla sık sık şöyle derdi. ''Nem var senin? İnsan insandır işte. Biri akıllı, öbürü aptaldır. Lafla çeneni yoracağına kitaplarına yapış. Bunların yanıtlarını kitaplarda bulacaksın. Tabii doğru kitaplar okumak koşuluyla.'' Dinsel kitaplardan ve azizlerin yaşamından söz eden kitaplardan hoşlanmazdı. Bu zımbırtıların hepsi de papazlar ve onların oğulları içindir. Ona hoşuna gidecek bir kitap armağan etmek istedim. Kazan iskelesinden baş kapıya bir askerin Büyük Petro'yu Kurtarışının Öyküsü adlı kitabı aldım. Ama aşçı o sırada öyle sarhoş ve canı öyle sıkkındı ki kitabı vermeyi göze alamadım ve oturup kendim okudum. Kitabı çok sevmiştim. Her şey son derece yalın, anlaşılır, ilginç ve özlüydü. Öğretmenime verdiğimde ondan çok hoşlanacağından emindim. Ama verdiğim zaman tek laf etmeden kitabı parça parça etti ve tuttuğu gibi güverteden aşağı fırlattı. "Senin bu kitabına bu az bile küçük şeytan," dedi umutsuzca. "Adam olasın diye ben sana bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Sense gidip ne haltlar yiyorsun." Tepinerek bağırdı. "Bu tür bir kitap ne verir sana? Ben ömrüm boyunca böyle saçma şeylerin hepsini okudum. Doğru olan bir şey var mı onlarda ha? Varsa söyle bana." Yanıt verdim. "Bilmiyorum." "Ama ben biliyorum. Eğer bir adamın kellesini uçuruyorlarsa o adam merdivenlerden yuvarlanır ve ötekiler de sabanlığın üstüne tırmanamazlar. Askerleri salak mı sanıyorsun? Samanları tutuşturdular mı her şey olur biter. Anladın mı?"
"Evet."
"İyi. Büyük Petro'ya ilişkin her şeyi biliyorum. Onun hayatında böyle şeyler olmadı hiç. Yıkıl karşımdan şimdi."
Aşçının haklı olduğunu kabul ediyordum ama kitaptan da hoşlanmıştım işte. Gidip aynısından bir tane daha satın aldım ve ikinci kez okudum. Şaşkınlık içinde gördüm ki kitap gerçekten de çok berbattı. Öyle allak bullak olmuştum ki ondan sonra aşçıya daha çok inanır oldum. Dediklerini dikkatle dinlemeye başladım. O da her nedense ikide bir aynı şeyi söyleyip duruyordu.
"Of, nasıl yapsak da seni okutsak acaba? Burası sana göre değil."
Ben de aynı düşüncedeydim. Sergey bana çok iğrenç davranıyordu. Masamdan çay takımlarını aldığını, ambar görevlisine fark ettirmeden yolculara çay verdiğini birkaç kez görmüştüm. Bunun hırsızlık olduğunu biliyordum. Sumri daha önceden kulağımı bükmüştü.
"Aç gözünü, garsonlar senin masandan çay takımlarını almasınlar."
İleride başıma daha kötü şeyler geleceğini biliyordum. İlk limanda gemiden atlayıp ormana kaçmayı sık sık düşünüyordum. Ama Sumri beni vazgeçiriyordu. Çünkü giderek bana daha da anlayışlı davranmaya başlamıştı. Geminin sürekli hareket halinde olması beni ayrıca çekiyordu. Geminin iskelede durmasını sevmiyordum. Kamadan ve Belaya'yı, Vyatka kentine, Volga boylarınca gitmemizi ve yeni kıyılar, kentler ve insanlar görmemi sağlayacak bir şeyler olmasını bekliyordum. Gel gelelim hiçbir şey olmadı ve gemideki yaşantım utanç verici bir şekilde birdenbire son buldu. Kazan'dan Nijni'ye de giderken bir akşam ambar görevlisi beni kamerasına çağırdı. Kapıyı arkamdan kapadı. Kilim kaplı küçük bir iskemlenin üstünde dertli dertli oturmakta olan Sumri'ye "İşte geldi," dedi. Ambar görevlisi bana dönerek sordu. "Seryoşka'ya kapkacak veriyor musun?" "Bana fark ettirmeden alıyor," diye yanıt verdim. Ambar görevlisi yumuşak bir sesle sürdürdü. "Bir şey görmüyor ama ne olup bittiğini biliyor." Sumri dizine bir şaplak attıktan sonra "Biraz bekle hele," dedi. "Acele etme." Oturduğu yerde kara kara düşünmeye başladı. Ben ambar görevlisine bakıyordum. O da bana bakıyordu. Ama gözlüklerinin arkasında gözleri yokmuş gibiydi. Bu adam kendi halinde biriydi. Bastırılmış bir sesle konuşur, gemide gürültüsüzce dolaşırdı. Kimi zaman kırçıllaşmış sakalı ve bomboş gözleriyle bir köşeden belirir, sonra yine gözden silinverirdi. Yatmaya gitmeden önce restoranda sürekli yanmakta olan tambayla aydınlanan ikonun önünde uzun süre diz çökmüş bir halde dururdu. Kupa birlisi biçiminde oyulmuş kapı deliğinden ona sık sık bakardım ama dua edişini bir türlü göremezdim. Dizlerinin üstünde öylece durur, usulca lambaya ve ikona bakarak içini çeker, sakalını sıvazlardı. Yoğun bir sessizlikten sonra Sumri bana sordu.
"Seryoşka, hiç para verdi mi sana?"
"Hayır."
"Hiç mi?"
"Hiç." Sumri ambar görevlisine
"Bu çocuk yalan söylemez," dedi.
Ambar görevlisi yumuşak bir sesle yanıt verdi. "Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Şimdi izin verirseniz..."
Aşçı "Hadi gidelim," diye bağırdı bana.
Masama kadar geldi. Kafama yavaşça bir fiske vurdu.
"Seni aptal,
Ama asıl aptallık bende. Sana göz kulak olmam gerekirdi. Ninji'de aptal görevlisi beni kovdu. 8 ruble kazanmıştım. İlk kez böyle hatır sayılır bir para geçiyordu elime. Sumuri benimle vedalaşırken söyleniyordu. Evet artık daha dikkatli olursun, Emi. Buradan sonra gözünü dört aç bundan sonra da. Elime boncuk işlemeli allı pullu bir tütün kesesi tutuşturdu. Al, bu senin olsun. Güzel bir iş, el işidir. Benim manevi kızım işlemişti. Hadi hoşça kal. Kitap okumaya devam et. Ne varsa kitaplarda var. Koltuk altlarımdan tutup havaya kaldırdı, beni öptü, sonra iskeleye bıraktı. Onun için üzülüyordum, kendim için de üzülüyordum. Bu kocaman, hantal, yalnız adamın hamalların arasından geçerek gemiye dönüşünü izlerken hüngür hüngür ağlamamak için kendimi zor, gözyaşlarımı zor tutuyordum. Daha sonraları tıpkı onun gibi yaşamdan elini eteğini çekmiş, iyi ve yalnız birçok insan tanıdım. 7. Bölüm. Büyük annemle büyük babam yine kente taşınmışlardı. Yüreğimde koskoca bir ağırlıkla, çok kızgın, kavgacı bir ruh haliyle dönüyordum eve. Büyük annem beni çok sıcak karşıladı. Hemen semaveri yakmaya gitti. Büyük babam o her zamanki iğneleyici tavrıyla sordu. Epey servet yapmışsındır, değil mi? Pencerenin yanına otururken tüm kazandığım benimdir diye yanıt verdim. Fiyakalı bir tavırla cebimden sigara paketini çıkardım. Kasıla kasıla sigara içmeye başladım. Her hareketimi dikkatle izleyen büyük babam, "Oo," dedi. "Bak sen şu işe, sigara da içiyorsun ha? Şeytan zehri içiyorsun. Bunun için biraz genç sayılmaz mısın? Bana bir tütün kesesi bile verdiler," dedim kurumlu bir tavırla. Büyük babam, "Tütün kesesiymiş," diye bir çığlık attı. "Sen benimle eğleniyor musun?" İnce güçlü kollarını açarak üstüme saldırdı. Yeşil gözleri öfkeyle ışıldıyordu. Geriye çekildim, sonra midesine bir kafa attım. Oraya, döşemenin üstüne düştü. Oturduğu yerden birkaç saniye bana baktı. Ağzı bir karış açık, şaşkın şaşkın gözlerini kırpıştırıyordu. Sonra serin kanlılıkla sordu. "Demek büyük babana vurup yere düşürürsün, öyle mi? Kendi annenin babasına hem de." "Senden yediğim dayaklar canıma yetti artık," diye mırıldandım. Ama çok çirkin davrandığımı anlamıştım. Büyük babam kendini toplayıp bitkin bir tavırla yerden kalktı ve yanıma oturdu. Sonra birden sigarayı elimden kaptığı gibi pencereden dışarı fırlatıverdi. Korku dolu bir sesle, "Seni hayvan," dedi. "Yaşadığın sürece Tanrı'nın seni asla bağışlamayacağını anlıyor musun?" Büyük anneme döndü. "Anne bana vurdu," dedi. "Evet, vurdu. İstersen kendisine sor." Büyük annem bana hiçbir şey sormadı ama usulca yanıma sokuldu, saçlarıma yapışarak beni sarsmaya başladı. "Al sana, al sana." Canımı acıtmamıştı ama bu davranışı onuruma dokunmuştu. Özellikle de büyük babamın sandalyesinde hop oturup hop kalkarak dizlerine vura vura kahkahalar atması gücüme gitmişti. "Hay ellerin dert görmesin," deyip duruyordu. Büyük annemden kendimi kurtardım. Hole koşarak bir köşeye uzandım. Semaverin homurtusunu dinlerken kendimi ezik ve bitkin hissediyordum. Büyük annem yanıma geldi, üstüme eğildi ve güçlükle işitebildiğim yumuşak bir fısıltıyla konuşmaya başladı. "Kusura bakma, canını yakmadım değil mi? Seni incitmeye çalışmadım ama bir şeyler yapmak zorundaydım. Büyük baban yaşlı bir adam. Ona saygılı davranmak gerek. Başına bir sürü felaket geldi. İçi kan ağlıyor. Onu bir de sen üzmemelisin. Artık çocuk sayılmazsın. Böyle şeyleri anlamak zorundasın." "Evet, bunu anlayacak çağa geldin. Oysa büyük babam gerçekten hala küçük bir çocuk." Sözleri yıkayıp temizleyen ılık su gibi gelmişti bana. Bu dostça sözler beni hem utandırmış hem de içimi rahatlatmıştı. Büyük anneme sarıldım, birbirimizi öpücüklere boğduk. "Hadi şimdi onun yanına git, her şey düzelir. Ama sakın onun yanında sigara içme, hiç değilse biraz zaman tanı." Odaya döndüm, büyük babama şöyle bir bakınca Gülmemek için kendimi zor tuttum. Büyük babam gerçekten de bir çocuk gibi keyifliydi. Yüzü neşeyle parıldıyor. Bacaklarını sallarken bir yandan da kızıl tüylerle kaplı küçük elleriyle masayı tıpırdatıyordu. Ne istiyorsun keçi? Yine toz vurmaya mı geldin? Seni küçük haydut seni. Tıpkı babana çekmişsin. Haç çıkarmadan eve paldır küldür giriyorsun. Mason musun nesin? Sonra odaya gireli daha 2 dakika olmadan sigara içiyorsun. Tüh seni küçük, ucuz Bonaparte. Hiçbir şey söylemedim. Büyük babam bir süre verip veriştirdikten sonra sessizliğe gömüldü. Ama çayımızı içerken öğütler vermeye başladı. Dizgin bir atı nasıl korkutuyorsa insan da Tanrı'dan öyle korkmalıdır. Tanrı bizim tek dostumuzdur. İnsanın en tehlikeli düşmanıysa insandır. Sözlerindeki gerçek payını ben de hissediyordum. İnsanın en tehlikeli düşmanı insandı. Ama öbür söylediği şeyler beni hiç ilgilendirmiyordu. Şimdi Matryona teyzenin yanına gitmelisin. Sonra ilkbaharda yine gitmeye dönersin. Ama önce kışı onlarla geçir. İlkbaharda ayrılacağını sakın onlara söyleme. Ama az önce saçımı çok çekme hilesine başvuran büyük annem, hile yapmak niye diye sordu. Büyük babam bana yol göstermeye devam etti. Hilesiz hiçbir yere varamazsın. Hilesiz yaşayan kim var? Göstersene. Akşam büyük babam dua kitabını okurken biz büyük annemle kent dışındaki kırlara gittik. Büyük babamın küçük kulübesi kentin kenar mahallesinde bir zamanlar kendi evinin bulunduğu Kanatli sokağını arkasındaydı. Büyük babam, büyük annem de gülerek döndük dolaştık nereye geldik dedi. İhtiyar gerçekten seveceği bir yer bulamıyor bir türlü. Durduğu yerde duramıyor. Gerçi burayı sevdi ama ben sevmedim. Önümüzde 2 mil boyunca çorak kırlar uzanıyordu. Kırlar yer yer sel sularının açtığı çukurlarla bölünmüş ve bir orman çizgisiyle sınırlanmıştı. Arkadan kazan ana yolu geçiyordu. Çukurlardan fışkıran çalıların küçük dalları batan güneşin soğuk ışıklarınca kan kırmızıya boyandığı kamçıları andırıyordu. Yumuşak akşam rüzgarı gri otları sallıyor. Çukurları yakınında delikanlılarla genç kızların beli belirsiz karartıları tıpkı otların ince uzun yaprakları gibi bir aşağı bir yukarı sallanıyordu. Uzakta sağda Bugrovski Zaviyesi de denilen Ostros mezarlığının kırmızı duvarlarını görebiliyorum. Solda çukurların Zorda çukurlardan birinin üst yanında kırların arasında koyu bir ağaç kümesi vardı ki burası da Yahudi mezarlığıydı. Çevremde her şey yoksuldu ve her şey verimsiz toprağa sessizce tutunmaya çalışıyor gibiydi. Kentin kenar mahallelerindeki küçük evlerin pencereleri doğru dürüst beslenemeyen cılız tavukların gezindiği tozlu yola utangaç utangaç bakıyordu. Devişi manastırının yakınlarında otlamakta olan bir inek sürüsünün böğürtüleri geliyordu. Kışladan gelen müziği askeri bandodaki nefesli çalgıların uğultusunu işitebiliyordum. Sana yetişeceğim. Mutlaka yetişeceğim. Büyük annem güneşin kızıl ışıklarına bakarak ahmak dedi. Nereye yetişmeyi umuyorsun? Az sonra düşüp sızacaksın. Sonra da birileri gelip soyacak seni. Soyup soğana çevirdikleri gibi yaşamının tek eğlencesi olan akordeonu da yitireceksin. Çevreme bakarken büyük anneme gemideki yaşantımdan söz ediyordum. Orada görüp geçirdiklerimden sonra şimdi burada mutsuz hissediyordum kendimi. Sudan çıkmış balık gibiydim sanki. Büyük annem benim onu dinlerken yaptığım gibi sessizce ve dikkatle dinliyordu beni. Susmayı anlattığım zaman ateşli ateşli haç çıkarırdı. Ne iyi adammış dedi. Önce koru kutsal bakire. Onu sakin unutma. İyi şeyleri hep aklında tut. Kötü şeyleri ise unut gitsin. Gemiden niçin atıldığımı ona açıklamak zoruma gidiyordu. Sonunda gözümü karartıp her şeyi anlattım. Öykümden etkilenmişe benzemiyordu. Yalnız ilgisizce bir tavırla şöyle demekle yetindi. Henüz küçük bir çocuktun. Nasıl yazılacağını bilmiyorsun. Herkes aynı şeyi söylüyor diye karşılık verdim. Nasıl yaşanacağını bilmiyorsun. Köylüler, tayfalar hep böyle söylüyor. Matryona teyze de oğluna böyle söylüyor. Neyi bilmek zorundayım? Büyük annem yavaş yavaş dudaklarını kemirerek başını salladı. Aa, o kadarını da bana sorma. Ayrım sonu. Sayfa 117.